Ayrım 10. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 118. Emperyalizm olarak zulüm. Emperyalizm veya emperyalizme karşı olmak denildiğinde bu zehirli insanlık suçunun şu türlerini aynı anda akla getirmek gerekir. Yoksa bir kapıdan kovulan emperyalizm öteki kapıdan yine harimi ismetimize girer. 1. İdeoloji veya kültür emperyalizmi, 2. Batı emperyalizmi, 3. Doğu emperyalizmi, 4. Arap emperyalizmi. Müdafaa hukukun temel ideallerinden biri, belki de birincisi, emperyalizm boyunduruğunun dünya halklarının ensesinden sökülmesidir. Bu ideal, müdafaa hukuk başbuğunun imanı, hasreti ve gayretidir. 27 Mart 1930 günü sabahı doğmakta olan güneşe bakmaktadır. Yanındakilere edebiyat ve felsefe tarihine de altın harflerle yazılabilecek şu muhteşem sözleri söyler. Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız. Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsam uzaktan bütün doğu milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve hürriyetine kavuşacak daha çok kardeş millet vardır. Onların yeniden doğuşları şüphesiz ki ilerlemeye ve refaha yönelik olarak vuku bulacaktır. Bu milletler bütün güçlüklere rağmen engelleri yenecekler ve kendilerini bekleyen geleceğe ulaşacaklardır. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir renk, din, ırk, farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı gelecektir. Size bu sözleri söyleyen Cumhur Reisi değil, sadece Türk milletinin bir ferdi olarak Mustafa Kemal'dir. Bu hususa bilhassa nazarı dikkatinizi çekerim. AB 26/144. Müdafaa hukuk temel uğraş olarak emperyalizmle boğuşmuştur. Bunun anlamı, müdafaa hukukun verdiği savaşın bütün İslam dünyası için olduğu gerçeğinin kabulü olacaktır. Çünkü o sırada Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa emperyalizmine kafa tutma gücüne sahip son bağımsız Müslüman devlet olarak görülüyordu. Büyük güçlerin İslam üzerindeki baskıları her yerde artmıştı. Tunus 1881'de, Mısır 1882'de işgal edilmişti. İtalya 1885'te Eritre'ye, İngiltere de 1898'de Sudan'a el koymuştu. Kafkasya ve Orta Asya yönündeki Rus yayılması 1876'da Türkistan'ın fethiyle son bulmuştu. İran ve Afganistan'a gelince bağımsızlıklarını korusalar bile geniş ölçüde etki altındaydılar. Françoise Georgion, Kemalizm ve İslam Dünyası 17. Toplam olarak Müslümanların 19'u, Avrupalı güçlerin, İngilizlerin, Fransa'nın, İtalya'nın, Hollanda'nın, Rusya'nın dolaylı ya da dolaysız egemenliği altındaydılar. AGE 23-24. Mustafa Kemal 1919-1924 yılları arasında İslam dünyasının kahramanıydı. Türklerin lehine yapılan en gösterişli dayanışma toplantıları, Anadolu'yu yeniden fetheden Türk birliklerinin İzmir'e girişi Eylül 1922 dolayısıyla yapıldı. İslam dünyası Fas'tan Endonezya'ya kadar toplantılar düzenleyerek, mitingler yaparak Türklerin zaferinden duyduğu sevinci ortaya koydu. Filistin'de, Şam'da, Tunus'ta, Hindistan Müslümanları arasında, Yemen'de ve hatta Etiyopya'da Addis Ababa'daki Müslüman halk arasında düzenlenen gösteriler hakkında tanıklıklara sahibiz. Türklerin zaferi ilan edilince Kudüs, Mustafa Kemal'in resimleriyle donatılıyor, Gazze'de, Nablus'ta pencerelere Türk bayrakları asılıyor, camilerde dualar okunuyor ve Kudüs'te El-Aksa Camii'nde büyük bir toplantı yapılıyor. Türk Bağımsızlık Savaşı'nın kurbanları için bağışlar toplanıyor. Burada bir parantez açalım. 1922-23 arasında Mustafa Kemal'in İslam dünyasının büyük bölümünde en popüler kişi olması bizi şaşırtmamalı. Çünkü Türklerin zaferi kısmen ve geçici bir süre içinde olsa İslam'ın 19. yüzyılından beri süregelen bekleyişine cevap veriyordu. Geriye Arap Orta Doğusu'nun durumu kalıyor. Savaş sırasında meydana gelen olaylar düşünüldüğünde Filistin'de ya da Şam'da Kemalistler lehine gösterilerin düzenlenmiş olması dikkat çekici yönler taşıyor. Büyük Türk generalinin resimlerini gazetelerinden kesiyor, duvarlarına iğneliyorlardı. Malezya'da Hintli Müslümanlar tarafından işletilen dükkanlar Mustafa Kemal'in resimlerini satıyor ve Malezyalı gençler bunlardan yüzlerce satın alıyorlardı. Mustafa Kemal'in portresi tıpkı Sedat'ın Kahire'deki evinde olduğu gibi Türk dostu çevrelerde boy gösteriyordu. Pakistan'ın eski ailelerinin çatı katlarında günümüzde bile bu resimlere rastlanıyor. Mustafa Kemal'in popülerliği ve Muzaffer Türkiye'nin itibarı resimlerinin yayılmasının yanı sıra başka araçlarla da ortaya dökülüyordu. Kemal ismi İslam dünyasında 1922'den itibaren Enver'in ve Talat'ın yerine ön plana çıktı. Zaferler için şiirler yazıldı. Bu açıdan her şeyden önce İslam'ın Hristiyanlığa karşı kazandığı bir büyük başarı olarak algılanan zaferin kutlanışında camilerin ve burada okunan duaların rolüne dikkat çekmek gerekir. Anadolu'da savaşanlar için toplanan bağışların önemi de vurgulanmaktadır. Bu bağışlar Türklerin yol açtığı seferber oluşun unsurlarından biriydi. Mustafa Kemal, Boğaziçi kıyılarında hapis tutulan halifeyi kurtaracak İslam'ın kılıcıydı. Francius Georgon, Kemalizm ve İslam Dünyası 29-33. Ne yazık ki halife denen zat temelinden bozuk çıktı. Milli mücadelenin yanında yer alacak yerde gitti, işgalci ve İngilizlerle işbirliği yaptı. Aksi olsa ve halife Türk Bağımsızlık Savaşı'nın yanında yer alsa veya onu örtülü de olsa samimiyetle destekleseydi hem milli mücadelenin kaderi hem de dünyanın kaderi çok daha başka olurdu. Ama onda o yürek, o şahsiyet yoktu. Belki niyet vardı ama yürek ve şahsiyet yoktu. Sonuçta ikisi de aynı kapıya çıkar ve çıktı. Müdafaa hukuk tarafından yaratılan büyük devrim her bakış açısı tarafından elbette ki farklı yorumlandı. Ama temel felsefe baş mimar tarafından çok açık ve net olarak ortaya konmuştu. Hiç kimsenin, hiçbir milletin adetlerine, ahlakına, milliyet esaslarına karşı değiliz. Yalnız istibdada, emperyalistlere karşı düşmanız. AB 8/82. Emperyalizmin kapitalizmle göbek bağının mevcudiyeti ilk anda dile getirilmiş ve TBMM kendisini emperyalizmle mücadele eden bir meclis olarak nitelerken iki kelimeyi birlikte kullanmıştır. Emperyalizm ve kapitalizm. 13 Eylül 1920 günü TBMM'ye Halkçılık Programı adıyla verilen ve altında Mustafa Kemal ile icra vekillerinin imzası bulunan önergeden bazı satırlar alalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti hayat ve bağımsızlığını kurtarmayı yegane ve mukaddes gaye bildiği halkı emperyalizm ve kapitalizm tahakküm ve zulmünden kurtararak irade ve hakimiyetin hakiki sahibi kılmakla gayesine ulaşacağı inancındadır. TBMM hükümeti milletin hayat ve bağımsızlığına suikast eden emperyalist ve kapitalist düşmanların tecavüzlerine karşı müdafaa ve harici düşmanlarla işbirliği yapıp milleti aldatmaya ve ifsada çalışan dahili hainlerin tedbi için orduyu sağlamlaştırmayı ve onu milli bağımsızlığın dayanabilmeyi borç sayar. AGE 9/323-324. Anlaşılıyor ki müdafaa hukuk öncüleri için fiili düşman iki başlıdır. İstilacı tire sömürgeci Batı ülkeleri, içeride onlarla işbirliği yapmış fesat veya ifsat güçleri. Unutulmamalıdır ki bu fesat ifsat güçlerinin kullandıkları temel ihanet aracı maalesef muazzez İslam oldu. Biz bunun için bugünün Bob istilacıları ile ılımlı İslam adlı irtidat dinini kullanarak işbirliği yapan dinci, diyalogçu, mandacı fesatçıları, fesat mollası, onların millete dayattıkları sömürge dinini de fesat teolojisi olarak isimlendirmekteyiz. Müdafaa hukukun yarattığı kurtuluş ve aydınlanma mücadelesinin hedef aldığı emperyalizm, kapitalizm ikili zulmünün kanlı çehresi Atatürk tarafından 3 Mart 1922'de şöyle tanıtılmıştır. İstilacı, saldırgan olan devletler yerküreyi kendilerinin malikanesi kabul etmekte ve insanlığı kendi hırslarını tatmin için çalışmaya mahkum esirler saymaktadırlar. Onlar ilan ettikleri insani ve adalet kârane esasları kabule değer gördükleri için değil, senelerden beri tahakküm zinciri altında tuttukları insanlık kitlesine büsbütün silahlardan tecrit etmek ve daha kolay esaret altında tutmaya devam etmek için bir aldatma vasıtası olarak kabul etmektedirler. Buna diğer bir sahip daha vardır. Birbirlerini aldatarak biri diğerinden fazla menfaat koparmak. Hilekarlıkta yek diğeriyle müsabaka etmektedirler. Bunlar sırf kendi hırslarını tatmin için çalışmaktadır. Bunların gayesi insaniyetin iyiliğine yönelik olmadığı gibi, bilakis zulüm baskı olduğu için onları lanetle anmakta kendimizi haklı görüyoruz. Bunlar kudret ve kuvvet mevkiinde bulundukça mazlumlara merhamet ve şefkat göstermelerine imkan yoktur. Böyle bir şeye inanmak büyük bir gaflettir. Bu kuvvetleri maddi, manevi silahlarından tecrit edeceğimiz zaman ancak böyle bir hareket beklenebilir. Batı ancak bu kuvvet karşısında silahını teslime mecbur kalacak ve bu gayri insani muamelelerine, zulüm ve zorbalığına ihanet verecektir. Bunun husule gelmesi çok zamana bağlı değildir. AGE 12 Taksim 299-300. Emperyalizmin mağlup edemediği tek kadro ve tek lider. Batı'nın belirleyici bir güç olarak sahneye çıktığı günden bugüne değin, Haçlı emperyalizminin mağlup edemediği tek anti-emperyalist kadro ve tek lider vardır. Kadro müdafaa hukuk, liderse bu kadronun başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. 20. yüzyılın son yarısıyla 21. yüzyılın ilk yıllarına bakın. Özellikle 2000'li yılların Orta Doğusu'na bakın ve ABD ve AB Haçlı emperyalizminin kendisine teslim olmayan liderleri hangi akıbetlere uğrattığını görün. Petrolü millileştirdiği için Batı'nın hışımına uğrayan İran Başbakanı Musaddık'tan emperyalizme akıl dışı bir kabadayılıkla posta koyan Irak lideri Saddam Hüseyin'e, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye kadar anti-emperyalist liderlerin maruz bırakıldığı yürekler acısı akıbetleri gözlerinin önüne getirin. Emperyalizm bu liderlerin tümünü perişan akıbetlere uğratarak kendisine posta koyulamayacağını çok zalim cezalandırmalarla dünyaya göstermiştir. Saddam ve Kaddafi'ye reva görülen muamele bu satırları okuyanların gözleri önüne cereyan etmiş emperyalist taalluklardır. Şunu da asla unutmayalım. Emperyalizmin bu liderlerden intikam alması, onların ülkelerindeki özellikle dinci hainlerin işbirliği ile sağlanabilmiştir. Bunun hiçbir istisnası yoktur. Türkiye'de Mustafa Kemal'in eşsiz dehası sayesinde başarısız kılınan bu iç hıyanetin anti-emperyalist müdafaa hukuk karşı çıkışı aleyhine nasıl kullanıldığını bu eserde kısaca gösterdik. Ayrıntıları yakın Türk tarihinde Papaz Molla İşbirliği adlı eserimizde ortaya koymuş bulunuyoruz. Baskı ve zorbalık olarak zulüm. Baskı ve zorbalık olarak yürüyen zulüm, emperyalist zulümden hem daha yoğun hem de daha yıkıcıdır. Çünkü içeridedir ve çünkü çoğu zaman onun zulüm olduğunun farkına bile varılmaz. Kader diye, Allah'ın verdiği ceza diye kitleler ona tahammül eder. Ünlü Emevi valisi Zalim Haccac, zulümlerinden şikayetçi olan halka şöyle diyordu: "Sesinizi çıkarmayın, susun. Sabredin ki cezanız kısa sürede de olsun. Aksi halde başınıza başka kötülüklerin gelmesini davet etmiş olursunuz. Çünkü Allah size kahır ve azap takdir etmiştir. Bunu tahammülle karşılayın ki çileniz erkenden bitsin." İşte zorbalığın mantığı budur. Ve bu mantık İslam dünyasında da asırlarca egemen olmuştur. Bu mantık şöyle işler veya işletilir: yönetimden gelen bir çile veya eziyet varsa bu Allah'ın bir imtihanı veya cezasıdır. Tahammül gerekir. Bir lütuf ve nimet varsa bu da Allah'ın lütfudur, şükretmek gerekir. Böyle bir zihinsel altyapının egemen olduğu ortamda hiç kimse ne kendisini ne de başındakileri sorumlu saymaya yanaşamaz. Kaderciliğin Kur'an tarafından lanetlenen en kötü şekli budur. Hiç kimse şunu sormamıştır: eğer yönetenlerin zulmü Allah'ın bir cezası ise Allah zalimlere karşı çıkmayı neden ısrarla emrediyor? Atatürk bu kaderci anlayışı bir filozof dehasının ürünü sayabilecek ihtişamla ifade etmiştir. İki eylemden söz ediyor. 1. Tarih kitaplarının icaplarını yapmak. 2. Tarihin icaplarını yapmak. İslam tarihi boyunca başta Türkler olmak üzere Mevali, Arap soyundan olmayan Müslümanlar hep tarih kitaplarının icaplarını yapmak kaderini yaşamak zorunda bırakıldılar. Atatürk, Anadolu bağımsızlık ve aydınlanma devriminin bunun yerine tarihin icaplarını yapma dirayetini gösterdiğini söylüyor. 7 Temmuz 1922 günü Rusya ve İran büyükelçilerine hitaben yaptığı konuşmada şöyle diyor: "Türkiye çok büyük ve mühim bir gayret sarf ediyor. Çünkü müdafaa ettiği dava bütün mazlum milletlerin, bütün doğunun davasıdır. Bunu nihayete getirinceye kadar Türkiye, kendisiyle beraber olan Doğu milletlerinin beraber yürüyeceğinden emindir. Türkiye şimdiye kadar mevcut tarih kitaplarının icablarını değil, tarihin hakiki icablarını takip edecektir. Hakikaten mevcut tarihlerin kaydettiği hadiseler, milletlerin hakiki fikirleri ve emelleri, hareketleri değildir. Doğu milletleri kendi iradeleri, kendi hisleriyle hareket etmiyorlardı. Onların başında bir takım müstebit, keyfi hareket eden çarlar, hüdaventler vardı. Tarihte yazılanlar daha çok onların hırsının tatmini için yaptıkları vakalardır. Biz onların hepsini yırtacağız, yeni bir tarih yapacağız. Şimdiye kadar Devleti Aliye'yi Osmaniye ünvanı altındaki imparatorluk ile Devleti Aliye'yi İraniye arasındaki münasebetlerin İranlıların ve Türkiye halkının ciddi eğilimlerine uygun tecelli edememiş olduğunu itiraf etmek lazımdır. Fakat bugün İranlı kardeşlerimiz emin olabilirler ki Türkiye'nin başında bulunanlar aynı adamlar değildir. Mümtazüddevle Hazretlerinin temsil ettiği İran millet ve devleti hakiki temas noktasında bulmuştur. Bunun tecellisi pek feyizli olacaktır. Bu feyizden sadece Türkiye ve İran değil, bütün Doğu milletleri feyizlenecektir. ABE 13 Taksim 136-137 10. ayrımın sonu sayfa 125.